Ali Koç hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi tabii birazcık konuştuk da çok az da olsa konuşma fırsatı yakaladım sizinle bu maçlar falan hakkında yayın öncesinde. İsterseniz onu buraya da aynı şekilde biraz aktaralım. Nasıl gidiyor maçlar, BGL, A takım maçları?
Valla çok keyifli. Ben 3 senedir Darüşşafaka A takımında görevliyim aslında. Bu senenin ortasıyla beraber BGD'de de antrenörlüğe başladı. Çocuklarla iyi bir iletişimimiz, iyi bir sinerjimiz oldu. Oyunda yavaş yavaş sahaya yansıtabildiğimiz, özellikle Telekom maçıyla beraber sahaya yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Daha çok başlayız. Daha birbirimizi tanıma dönemindeyiz. Devamında çok daha güzel olacağını düşünüyorum ama çok keyifli. Yani A takımın ayrı bir keyfi var. Evet, çok vazgeçilmez bir taraf benim için. Ama BGD takımı, altyapı takımları bana çok fazla keyif veriyor. Çocuklara dokunabilmek, bir şeyler öğretebilmek ve o öğrettiğin şeyleri sahada görebilmek çok büyük keyif veriyorlar.
Şimdi BGL oyuncularında bir stres oluyor mu? Çünkü siz aynı zamanda A takıma da bakıyorsunuz ve o oyuncuyu beğenirseniz de bir maçta çok iyi performans sergilerse onu A takıma alabilirsiniz düşüncesiyle strese girdikleri oluyor mu?
Çok fazla başlarda oluyordu biraz da. Hatta biraz daha kendilerini gösterebilmek için, yani o benim özelimde değil, her yeni antrenör geldiğinde çocuklar kendilerini göstermek istiyorlar. Fazlasıyla idmana konsantre ederdi. O dönemde stres olmalarını veya çok rahat olmalarını değil, bunu belli bir düzeyde, kaygı seviyelerini belli bir düzeyde tutmalarını çok fazla durdur. Bizim kulübümüz bu konuda psikolojik danışmanlık desteği de veriyor. Psikolojik danışmanımız da var, psikologumuz var, psikologumuz. Bunun tarafından da sürekli çocuklara eğitiliyorlar. Biz o kaygı seviyesini standart seviyede tutmaya çalışıyoruz. Yani beni gördüklerinde değil, ben olmadığımda da aynı işleri yapmalarını istiyoruz. Ki olmayabiliriz yani. Sonuçta şu anda bizim A takımın bir sürümüzlerimiz yayınlanmadı. Yayınlandığında hafta içi maçı konulursa bu sefer ben babula gidemeyeceğim. Ama o çocuklar bu döneme kadar bir sürü antrenman yaptılar. Kim ne olursa olsun, başında bir antrenör de olmasa yine aynı düzeyde oynayabilmelerini gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de o kaygı seviyesini belli bir seviyede ayarlıyoruz. Ama dediğim şöyle şeyler var. Mesela biz ilk bubble'dan sonra iyi oynayan bazı çocuklar artık antrenmanlarına çıkar. Bunlar onları fazlasıyla motive ediyor. Fazlasıyla da keyif alıyorlar. Ben de onları A takımda antrenmanlarda görmekten ekstra keyif alıyorum.
Ha, evet, teşekkürler. Şimdi kemik sorularımıza gelecek olursak, antrenör olmaya nasıl karar verdiniz? Antrenör olacağım dediniz.
16 yaşında Ankara'da oynamaya çalışırken bir gün takımımızın antrenörü Fırat Eser, şimdi federasyonda görevli, organizasyonlardan sorumlu. O zaman benim antrenörümdü. Beni bir gün kenara çekti. Ben oyuncu olmak için çok fazla uğraşıyordum. Ama tabii o zamanlar bu kadar çok takım, bu kadar çok profesyonel takım yoktu. Ondan sonra oyuncu olmak istiyorsun, biliyorum ama senden iyi antrenör olur dedi. İyi oyuncu olmaz dedi. Benim de böyle kafada şarta bir anda değişti. Antrenörlük yolunu girmeye başladı. 16 yaşından itibaren yavaş yavaş spor okulu antrenörleriyle, kendinden bir yaş küçük çocukların antrenmanlarına çıkarak antrenörlük yapmaya başladım. 99 yılından itibaren antrenörlüğe yavaş yavaş başladım. 99-2001 yılları arasında Ankara'da bir spor okulu antrenörlük yaptım. 2001 yılında benim ilk profesyonel kulübüm olan Mülkiye'ye geçtim. Mektedim Mülkiye. O zaman Ankara'nın çok önemli bir kulübüydü. Ankara'da sayılan en önemli 4 kulüpten bir tanesiydi. Orada ilk sene Yıldız takımla çalıştım. 88 jenerasyonu Yıldız takımı ilk sene sonlarken. Onlarla çalıştıktan sonra toplam 8 sene bu kulüpte geçtim. 2009 yılına kadar o kulüpteydim. İkinci senemle beraber A takıma çıktım. 6 senelikte bir A takım kariyerim vardı. Onlarla beraber TBL'ye çıkmıştım. TBL'de playoff oynadık. Ondan sonra da ayrıldık. Ankara'da Milli Piyango'la beraber lige çıktık. TB2'den TBL'ye çıktık. Ondan sonra da Ankara maceram bitti. Doğduğum, büyüdüğüm şehirden ayrıldım. Denizli'ye geçtim. 2011 senesinde Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde çalıştım. O kulübüne doğru TBL'ye takıldım. Sonra Balıkesir'e gittim. Balık Eğitim'de bir sene çalıştım. Sonra Sakarya'ya gittim kuruluş döneminde. Bir sene Sakarya'da çalıştım. İşte lige çıkmadan bir sene önce ayrıldım orada. Ondan sonra İstanbul Spor'a geçtim. İki sezonum İstanbul Spor'da geçti. Bir sene Urfa'ya gittim. Hayatımın değişiklen noktalardan bir tanesiydi. Acayip keyif aldığım bir noktaydı ki. Mahmut Hocam'la da konuşabilirsin. Benim doğudan batıya basketbolla ilgili bazı düşüncelerim var ve bunlarla alakalı çalışmaktan çok keyif alıyorum. Urfa'ya gitmek benim hem head coach'luk kariyerimde hem kendi hayat bakışımda çok önemli yerlere, değişikliklere sebep oldu. Sonra da Darüşşafaka'dan aldığım teklifle Darüşşafaka'ya geldim 3 sene sonra. Bugün alt takımında devam ediyoruz.
Teşekkürler. Şimdi aslında bunu daha önce sormam gerekiyordu ama şimdi aklıma geldi. Çok özür dileyerek biraz konuyu önceye çekeceğim. Biraz daha geçmiş zamana gideceğiz şimdi. Yani bundan önceki sorduğum soruya gideceğiz. Geçmiş zaman derken sizin çocukluğunuzda falan değil. Şimdi siz A takımı ve BGL'yi çalıştırıyorsunuz. Bunu söylediniz. Şimdi Bolu'ya gitti BGL takımı. A takımın da maçı var. Nasıl idare ettiniz?
A takım tam milli takım arasına denk geldi. O milli takım arasına denk geldiğimiz için biraz daha rahatlık. Onun için A takım antrenmanlarından o dönem haftanı istedim. Maçlara çıkmamazlık olmadı. O hafta bir maç olmadı zaten. Bundan sonraki babullarda da aslında hafta içi maçımız yok. Şu anda açıklanan fikstürle. Ama şu an işte o dönemki fikstür açıklanmadı. Eğer A takımla uygun görürse o babullarda da gitmeye çalışacağız.
Şimdi bir diğer sorumuza gelecek olursak, bir diğer kemik sorumuza. Aslında bunu İstanbul özeline soracaktım ama siz bunu Türkiye olarak da cevaplayabilirsiniz. Hatta ben direkt Türkiye olarak sorayım. Türkiye'de oynanan basketbol hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Ya bununla ilgili bugün antrenmanda da konuştuk. Yani Türkiye 80 milyonluk, 85 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Ve burada çok önemli potansiyeller var. Her şehirde de bazı salonlar var. Her şehirde bir şekilde bir salon, spor salonu, basketbol salonu var. Benim çocukluğumda çok fazla yoktu. Her şey en azından yoktu. Ama şu anda o var. Ama olanaklar çok detaylı olarak kullanılmıyor. Mesela ben Urfa'da çalıştığım sene genç takımlar ligi oynanabilsin diye kendi takımıma iki tane genç takım kurdurmam gerekti. Bir tane de orada bir geçmişten çalıştığımız bir arkadaşımız vardı. Ondan da rica takım kurdu ki dört tane takım oluştu. Gençler basketbol oynayabilsin. Yani onun gibi çok fazla şehir olduğunu biliyorum. Çünkü bu o taraflarla çok fazla çalıştım. Sadece Doğu bölgesinde değil. Bu aynı program batıda da bazı ilgiler var. Yani dört takım olmazsa lig oynanmıyor. Bu sene olmasa, pandemi olmasa da lig oynanmıyor. Onun için bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ben yeterli taramanın yapılabildiğini düşünmüyorum. Bazı kulüplerin hariç. Geçmişte Banvit vardı. Bu taramaları muhteşem yapıyordu. Bunun karşılığında Alperen'i Giresun'dan, Furkan Haltalı'yı Konya'dan, Şeyh Musazeli Doğu'dan, İstanbul veya Batman'dan oradan bulup getirdiler. Bu şekilde tarama yapan Hamit dışında 3-5 tane kulüp olsa ben çok daha iyi basketbol oyuncular çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Kötü durumda değiliz. Altyapılarda sürekli başarılar elde ediyoruz. Ben 2002 milli takımıyla ve 2001 milli takımıyla çalıştım. 2002'lilerle U16 şampiyonasını Avrupa üçüncüsü oldum. 2001'lerle Avrupa şampiyonasını Avrupa ikincisi oldum. Başarılı bizim Türk gençliğimiz var. %100. Diğer ülkelerden, atıyorum İspanya'dan veya Fransa'dan veya Yunanistan'dan çok daha yetenekli çocuklarımız var. Bu çocukları daha fazla rekabete sokmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bunu da daha fazla oyuncu bularak, etraftan daha fazla oyuncu bularak yapabileceğini düşünüyorum. Atıyorum Antalya'da bazı çocukları bulup getirelim. Konya'dan bazı çocukları bulup getirelim. O sürekli tarama yapalım diye düşünüyorum.
Hı hı. Siz peki Darüşşafaka Spor Kulübü olarak, basketbol kulübü ya da olarak taramalar yapıyor musunuz?
Biz taramalar bundan bir sene önceye kadar yapıyorduk. Pandemi dönemiyle beraber bizim de deneyimiz biraz bozuldu. Kendi lojmanımız var hemen salonumuzun yan tarafında. Yaklaşık 10 odalı bir lojmanımız var. Aynı anda 25-30 civar çocuğa barınma imkanı ve yemek imkanı sunabilecek bir lojmanımız var. Bununla ilgili taramaları tabii geçmiş dönemlerde daha fazla olmak üzere son seneye kadar yapıyorduk. pandemiyle beraber bizim de ama acayip şekilde dengemiz oldu.
Evet. Peki seçmelerde yani şu anda olmuyor ama diyelim ki bir oyuncu geldi, deneme antrenmanına geldi sizin BGL takımınıza. A takımda işler biraz daha değişiyor olabilir. İşte oyuncunun karakterine, oyuncunun eski maçlarına falan bakıyor olabilirsiniz. Ondan BGL özelinde ilerlersek daha rahat olabilir. Hele altyapı desek daha da kolay olur muhtemelen. Bir oyuncu deneme antrenmanına geldi. Siz bu oyuncuda en çok neye dikkat edersiniz? Yani oyuncu neyi yaparsa takımı alırsınız.
Ya öncelikle benim ilk olarak o oyuncunun kendini rahat hissedebilmesi için ilk antrenmanda asla karar vermem. Şimdi de mesela seneyle ilgili 2004 yılının birkaç tane arkadaşımız bizimle beraber antrenmanlara çıkıyorlar. İlk antrenmanda %100 karar vermem. Çünkü gelen oyuncu geldiği ortama adapte olmaya çalışıyordur. O ortamda kendini kanıtlamaya çalışıyordur ve çok ciddi heyecanı var. Ben %100 ilk olarak bir hafta boyunca onu antrenmanları çıkartıp onu mental olarak da biraz rahatlatmayı düşünüyorum. Ondan sonra kendini daha iyi göstereceğini düşünüyorum. Ondan sonra çocuk rahatladıktan sonra kendi performansını bize gösterebilmeye başladıktan sonra da benim o oyuncuya ihtiyacım var mı yok mu? Veya o oyuncu gerçekten prospekt bir oyuncu mu? Yani gelecek vadeden bir oyuncu mu? Bunları tespit ettikten sonra tabii ki bu benim tespit ettiğimde değil mi? Büyük bir ekibiz yani benim beraber çalışan antrenör arkadaşlarım var, altyapı sorumlumuz var, altyapı menajerimiz var, bir sürü kişi var. Onlarla beraber oturup bu oyuncu bizim maçımıza yarayacak mı, işimize yaramayacak mı? İşimize yarayacaksa biz onu hangi pozisyonda ne kadar oynatabileceğiz? Ve hedefimiz ne olacak? A takıma çıkarmak, Süper Lig oynatmak mı? Veya ileride iyi bir basketbolcu olur ama Süper Lig seviyesinde değil, aşağı liglerde oynar tarzını düşünmemiz. Bunu düşünüp ona göre bir yol açacağız. Eğer oyuncu bizim işimize yaramıyorsa da, oyuncu baba sen bizim işimize yaramıyorsun, hadi kapı orada, git kendine kulüp bul değil, bak şu şu şu seçeneklerini var, istiyorsan biz seni bu kulüplere yönlendirebiliriz. Oralarınla da bir antrenman açık, kendini geliştirebileceksin. Ama geliştirebileceğin kulüp daha çok öyle değil, bakıyorum üst spor kulübü. Buraya git, bak antrenörüm bu, seni antrenmanlara alacak, denemeye devam edecek ama çalışmaya devam et diye yönlendiriyorsun. Genel anlamda ilk baktığımız şey işte bizim ihtiyacımız var mı? Çünkü yıllardır yatırım yaptığımız birçok oyuncu var. Ege Özçelik gibi, Mahmut Can Çelik gibi, Efe Sarıca gibi, Emre Osmanoğlu gibi. Bu çocuklar yıllardır bu kulübün bünyesi altında. Ama bahsettiğim tabii daha alt yaş kurumlarsa mesela büyük takım oynayan, küçük yaratım oynayan çocuklarsa bunlarda ben branşlaşmayı o yaşlarda çok doğru bulmuyorum. Bir spor. Spor yapsın çocuklar. Bizim de 3-4 tane büyük takımımız, küçük takımımız var ya. Belli bir yaşa geldiği zaman, yıldız takım jenerasyonuna geldiği zaman artık çocuklar hakkında belki ufak tefek yorumlar yapabilecek duruma geliyor. Ondan sonra zaten hepsi hakkında yol haritası çizmeye çalışıyoruz.
Peki şunu da sormak isterim aslında. Antrenmanlarda çok sinirli misinizdir? Ya da mesela çok disiplinli misinizdir? Bir oyuncunun kafası dağınık diyelim ve işte spor psikoloğu var. Bu oyuncunun kafası dağınık diye o spor psikoloğuna onu biraz da olsa gönderir misiniz antrenmandan feragat ederek?
Şöyle, idman başında ben her zaman ortaya topladığımda bir sıkıntısı olup olmayanı sorarım. Zaten bizim hem sağlık ekibimiz, takım psikoloğumuz, çocuklar antrenmana geldiklerinde ben daha görmeden onları görürler ve bana mesela sağlık problemi varsa geri söylerler abi. Bu çocuk antrenmana bunun çıkması iyi olur. Veya işte takım psikoloğu daha geçen haftalarda oldu. Oyuncularımızdan bir tanesi. Bubble performansı çok iyi değildi. Bunu da kafaya çok fazla takmıştı. Bugün Alper antrenmanıyla başlayacaktık. Dedi ki ben alsam olur mu? Biraz konuşmak istiyorum bu oyuncuyla. Çünkü şu anda Halter'e gitse kapı olarak senin bahsettiğin gibi Halter'de olmayacak. Belki sakatlanacak çünkü hep sakatlıklar böyle ciddiye almadığın antrenmanlarda olur. Tabii ki olur dedim. Ve onu ona yönlendirdim. Ama genel anlamda bana daha gelmeden zaten antrenmanı yapamayacak oyuncular benim çalışan ekip sayesinde bana iletiliyor. Onlar da antrenmana bazen çıkıyorlar, bazen çıkmıyorlar. Genel anlamda antrenmana çıkmayan olmuyor. Ha, ilk antrenman antrenörlüğe başladığım yıllarda kırmızı çizgilerim biraz daha dardı. Oyunculara çok fazla hareket olanağı bırakmıyordum ama yıllar geçtikçe çocuklara o hareket olanağı daha fazla vermeye başladı. O kırmızı çizgilerim iyice açılmaya başladı. antrenmanda sert miyim? Sert olduğumu düşünmüyorum. Bazı konular olmadı. Mesela şeyler beni çok kızdırıyor. Yapabileceği bir şey varken yapmayacak. Koşması gerektiği yerde gidip koşmayınca. Veya pas vermesini biliyor. Pas vereceği oyuncuyu da biliyor. Ama o pası vermeyip yanlış bir atış yapınca. Bunlar tabii ki beni kızdırıyor. Ama bunları oyunculara kızarak veya geç çizgiye koş hadi diyerek değil. Bunları defalarca onlara anlatarak. Hatta videolarla anlatarak. Çünkü her antrenmanımız videoya çekiliyor. O video sonunda da öncelikle orada anlatıyoruz. İdman bittikten sonra hafta sinirince antrenman öncesinde çekip çocuklara bak bu yanlış, bu antrenmanda bunları düzeltmeniz gerekiyor diye konuşuyoruz. Onlar beni biraz kızdırıyor ama çok sert olduğunu düşünmüyorum.
Siz peki hücumcu bir koç musunuz yoksa savunmacı mı? Hangisini daha çok seversiniz?
En iyi hücum savunmacı.
Peki bir savunma taktiği uygular mısınız? Alan savunması değil de daha çok baskı savunması mı yapmayı seversiniz? Yoksa gömülü savunma yapmayı mı seversiniz?
Ya alan savunması kariyerim boyunca hiçbir zaman yapmadım. Çalıştığım hiçbir takımda yapmadım alan savunması. Presler, fukot presler, mentmen, belki zone presler yapıyoruz. Evet. Ama genel anlamda adam adama savunmayı öğretmeniz gerektiğini düşünüyorum alt yolda. Tabii ki BGL yaşına gelmiş veya genç takım yaşına gelmiş oyuncuların zone savunmayı da öğrenmesi lazım. Ama öncelik olarak adam adamı savunmayı bilmeleri lazım. Bunun için özellikle onların üzerinde çok fazla duruyor. Bunun için mesela özellikle kanalları antrenmanlarda çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Ki bireysel anları savunmaları biraz daha gelişsin diye istediğimizi istiyor. Ama genel anlamda şöyle bir şey yapıyoruz. Belli kurallarımız var savunmada. O kuralları oyunculara ilk başta anlattık. Defalarca antrenmanlarla antrenmanlar. Nereleri kapatmaları gerekiyor, nerelerden yardıma gelmeleri gerekiyor, nerelerde işte web yapacağız, işte ikili sıkıştırmaları yapacağız, nerelerde atıyorum jump edeceğiz topa veya nerelerde çekileceğiz. Bunların hepsinin kurallarını verdik ve bunları defalarca antre ettik. Bunun çerçevesinde bir antrenmanımız eğer 1.5 saat sürüyorsa yaklaşık bir 40-45 dakikası %100 savunma kısmına gidiyor. O tarafı daha fazla yönetiyoruz. Çünkü ben alt takımda çalıştıklarımızı bildiğim için oraya geldiğin zaman savunmada eksilirsen Türk oyuncu olarak antrenmanda devam edemiyorsun. İstediğin kadar ofensif ol. Sen bir genç oyuncu olarak alt takıma çıktığın zaman senden beklenti hadi BGL'deki gibi al topu eline birebir adam eksil, onu asist yap, bunu asist yap veya kendini atlayıp şu abini tut. Ege sürekli antrenmanlara çıkıyor. Sezon başından beri bizimle artık antrenmanlarına çıkıyor. Ege Özçelik çok yetenekli bir oyuncu. Bence de gelecekte çok iyi yerlere gelecek bir oyuncu. EGR'de ben çok sorumluluk veriyorum ama artık antrenmanına çıktığı zaman Doğuş abisini soruyor. Andrew Andrews'u soruyor. İnan abisini soruyor. Bazen bir antrenmandan çıkıyor, topu potaya atmamış oluyor. Ama genel anlamda beklenti bu. Onun için biz özellikle savunma kısmına çok fazla önem veriyoruz.
Hı hı. Yani Sinan Güler'e savunmak da bir BGL oyuncusu için özellikle çok zor bir şeydir. Andrews'u da savunmak.
%100 çok önemli şeyler. Bir de onlardan mesela aldıkları taktikler, işte hücum onlarda sonuçta Ege'yi savunmak. Ege yanlış bir şey yaptığı zaman veya işte yanlış bir şey yaptığı zaman veya işte son haftalarda Hasan'la antrenmanı çıkıyor. Hasan yanlış bir şey yaptığı zaman onların onu uyarması antrenman sırasında bak Hasan sen böyle yaptın ama şunu yapmalıyım, şu şutu atmalıydım veya beni savunurken bak benim hangi elimi kullandığıma dikkat etmen gerekiyor. Bunlar çok önemli tiyolar veriyor. Ben belki antrenör olarak 3 antrenmanda vereceğimi inan bir tane sözcüğüyle oyuncuya verebiliyorum.
Peki şimdi bu soru size çok geliyordur muhtemelen. Gerek mesaj olarak gerek de sizi gördüklerinde ya da biriyle tanıştığınızda aa koç musunuz diye direkt bu soruyu soran da olabilir ama BGL takımında çok sanmıyorum bu sorunun size sorulduğunu BGL kategorisinde. Bu soru ben nasıl basketbolcu olabilirim diye bir soru. Basketbolcu olmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Ya bir kere çok çalışmamız gerekiyor. Bu işin belli bir yaşı yok. Yani şöyle yaşı yok. İlla 8 yaşında başlayan bir basketbolcu olacak veya illa 16-17 yaşında başlayan bir basketbolcu oyuncu olamayacak diye bir kural yok. Bu defalarca kanıtlanmış bir şey. hem NBA hem Avrupa Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde defalarca gösterilmiş bir şey. Avantajlı mı oluyor? Evet, avantajlı oluyor. Ama bu işteki asıl şey istek. Bu bahsettiğim istek ailenin isteği değil. Biz bazen bunu karıştırıyoruz. Bazı çocukların ailesi çocuğun basketbolcu olmak istiyor. Ama çocuğun basketbolcu olmak gibi bir hevesi yok. O zaman o çocuk bazen geride kalıyor. Aile çok istiyor, çok fazla şey yapıyor. Antrenmanları getiriyor. Tamam, bedensel olarak çocuk antrenmanda oluyor ama kendi zihni antrenmanda olmuyor. Bazen de bazı çocuklar geliyor, ailesi basketbol oynamasını istemiyor ama çocuk deli gibi basketbol oynuyor. Onu çocuklara baktığım zaman belli bir avantajı oluyor. Yani ben o çocukları nasıl basketbolcu olabilirim diyor. Dedikleri de başımı söylüyorum. Bir kere istiyor musunmuş? İstiyorsan bu iş gerçekten meşakkatlıymış. Çünkü ben mesela yarın sabah saat 7 çeyrekte salona gideceğim. Saat 8'de dersi başlayan bir tane 10 gün var. Onu saat 8'de kadar antrenman etmem lazım. 8'de Ege'nin diğer çocukları gelecekler. Diğer çocuklarla antrenman yapacağım saat 9'da. Ondan sonra işte öğleden sonra A takım işlerim var. Akşam A takım antrenmanı saat 5'te 7'ye kadar. 7'de de BGL ekmanı 9'a kadar devam ediyor. Aynı tempo çocuklar için de geçer. Gerçekten meşakkatli bir iş. Ben bu işi yaparken de saat 8'de o çocukları alacağım. 9'a kadar çalıştıracağım. 9'da onlar gidecekler okullarına. Şu anda internet üzerinden ama derslerini görecekler saat 4'e 5'e kadar. Sonra geri gelecekler sonra idmanlarını yapacaklar. Ondan sonra evine gidecekler, belki derslerini yapacaklar, günün biriken derslerini. Saat 12'de yatıp, ertesi gün saat 8'de bir daha antrenman yapacak. Gerçekten meşakkatlıymış. Gerçekten bunu istiyor musun? İstiyorsan zaten önünde duracak herhangi bir şey yok. 16 yaşında basketbola başlar. Olabilir. 16 yaşında başlamış olabilirsin ama bunu istiyorsan diğerlerine çabuk yetişebilirsin diye düşünüyorum.
Peki, şimdi basketbol canlamak isteyenler çok çalışmalılar. Ve çok sabırlı olmalılar çünkü çok zor bir iş anlattığınız kadarıyla. Peki sizce pozisyon oyuncular nasıl oynamalılar?
Ya artık gelişmiş basketbolda her oyuncunun yüzlülük basketbolu oynaması gerekiyor. Bu 5 numarası da öyle, 1 numarası da öyle. Bizim Fenerbahçe maçımız vardı. Fenerbahçe'yi 65 sayı, 66 sayı tuttuk ama yenemedik. 64 sayı tuttuk. Baktığınız zaman saha içerisinde yaş önemli değil. Pozisyon önemli değil. Oynayan oyuncu önemli. Dün belki bizi yenen oyuncuların en başında gelen oyuncu Tarık Güleroviç. Kimsenin tahmin etmeyeceği adamdır. Ama bütünün bir doğumlu Tarık Güleroviç geldi. Çok güzel top oynadı. Bizi de yenen esans kahramanlardan bir tanesi oldu. Ne ekstrası vardı? Yüzü dönük adam geçti. Ne ekstrası vardı? Doğru şutu buldu. Doğru şutu buldu. Ben pozisyon bakmaktan sonra bütün oyuncularımı %4 basketbol oynamayı öğretmeye çalışıyorum. Doğru pozisyonda doğru katı yapabilmesini, doğru şutu atabilmesini öğretmeye çalışıyor. Bunun için o doğru şuttaysa pozisyon önemli değil. Ben 5 numaramızın da şut atabileceğini düşünüyorum. Bunun için onları antrenman. Bunun için mesela pozisyon ayırmıyor. Sabah 8 antrenmanlarına geldiğin zaman o çocukların hep çok soru doğru düzgün yapıp o şutu atabilmeye çalışıyorlar. Sen uzunsun, sen atmayacaksın demiyorum. Maçta da bekliyorum yani. Doğru pozisyonsa bomboşlar atacaksın. O pozisyonları söyleyeceğim. Onları öğretmeye çalışıyoruz. Bunun için ben belli bir yaşa kadar, hele ki altyapılarda atıyorum, yıldız takım geldi, yıldız takımın son senesi daha genç takıma gelmeden sen uzunsun, senin boyun diğerlerinden 5 santim uzun, sen onun için center oynayacaksın. Senin boyun diğerlerinden 3 santim kadar, onun için sen point guard oynayacaksın demek benim hiç felsefe, hiç benim tarzım değil. Ben hepsinde doğru basketbol oynayabilecek şeyleri öğretmeye çalışıyorum. Çünkü hangisinin ne kadar uzayacağını, hangisinin nasıl bir oyuncu olabileceğini, hangisinin ne kadar güçleneceğini bu yaşlarda bilemiyor.
Şimdi tabii sizin basketbol görüşünüz de merak etmiş olduk biraz da. Benim tarzım değil dediğiniz şeyden sonra. Bir koç olarak sizin temel prensipleriniz ve basketbol görüşünüz nedir?
Ya kendi açımızdan da bir hızlı basketbol oynamayı seviyorum. Onunla beraber takımımız da buna çok uygun. Gerçi beklentimizin, kendi beklentimizin çok altında kaldı ilk okulda. Bu tabii ki bir temde basketbol oynamalarından dolayı da kaynaklanıyor. Ama öncelikle hızlı basketbol oynatmak istiyorum. Başında da savunma geliyor. Doğru düzgün savunmayı yapıp rakip takımı kötü atışa sevk edebilirsek, onun reboundını net alabilirsek, hızlı hücum edebiliriz ki en çok çalıştığımız şeylerden bir tanesi de bu. Hızlı basketbol oynadık, karşı tarafa geçtik. Bu sefer yüzü dönük basketbol oynamayı veya sırtı dönük güçlü bir oyuncumuz varsa ki bizim elimizde iki tane böyle oyuncu var. Topu onlara indirdiğimiz zaman geri kalan dört kişi ne yapacağıyla alakalı sürekli çalışmalar yapıyoruz. Benim... Orada mısın?
Evet, evet, buradayım, buradayım, evet.
Benim temel anlamda çok pas yapar. Topu içeri, dışarı oynayabilen, içeri sokup oradan dışarı geri yansıtan. Hatta gerekiyorsa repostlara yeniden topu veren bir takımı kurma hayalim var. İlk turnuvada da bunu telekom maçında başardık hücum kısmında. Savunma kısmında da yaptık. Yani ilk babalı kendi grubumuzun en atlayı yan takımı. Kendi açımızdan işler aslında bazı konularda iyi. Bizim açımızda. Ama dediğim gibi yani benim tarzım, benim oyun oynamak istediğim şey hızlı. Daha çok kodişin altıma bunun yanında da savunma yapıyorum.
Teşekkürler. Şimdi son sorumuza geldik. Son sorumuz da basketbol dışında bir soru olacak ama daha önce size şunu da sormak isterim hazır yakalamışken. Şimdi nasıl basketbolcu olabiliriz diye sorduk. Peki nasıl antrenör olabiliriz? Yani antrenör olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?
Antrenörlük oyuncu olmak tarafında biraz daha zor ve biraz daha şans işi. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim, ben çok doğru insanlarla çalıştım. Doğru insanlarla başladım. Ve benim hayatıma dokunabilen çok doğru insanlarla çalıştım. Bir kere gerçekten size bir şeyler öğretecek, sizin elinizden tutabilecek bir antrenörün yanında başlamak çok önemli. İşin eğitim kısmından bahsetmiyorum. İşin eğitim kısmı federasyonun işte kurslar açıyor, seminerler açıyor. Bu kurslara ve seminerlere katıldıktan sonra işte E antrenör belgesi alıyorsun. Belli bir süre geçirdikten sonra D olabiliyorsun falan, bunların bir kısmı var. Ama bunları yaparken asıl sizin gerçekten elinizden tutacak, sizi belli bir seviyeye getirecek, belki o seviyeden sonra sizi diğer takımlara önerip oralarda da destekleyecek bazı antrenörlere sahip olun. Gerçekten bu hayatınızda karşınıza çıkacak antrenörlerle. Onun dışında çalışkanlığınız ve karakteriniz çok önemli. Bunun da zaten sen çalışkan olursan, doğru karakter olursan sürekli yaptığın işlerde bir üste çıkma şansın olur. Ama gerçekten çok çalışmak çok önemli ve kendine bir şey katabilmek çok önemli.
Teşekkürler. Şimdi son sorumuza gelirim. Son soru olarak da basketbol dışındaki tabii öyle bir zamanınız varsa hobileriniz nelerdir?
Hobilerim? Yani ilk olarak ben gittiğim bütün şehirlerde bir şekilde çocuk esirgeme kurumlarıyla ortak çalışarak o çocuk esirgeme kurumlarındaki çocuklara basketbol eğitimi var. Aslında benim yine bir hobimde basketbol oldu. Ve oralarda çok iyi işler yaptım. 99 jenerasyonuyla Akarya'da şampiyon olduk. Bu 99 jenerasyonunda, 99 depreminde ailesini kaybetmiş birkaç tane oyuncumuz vardı. Bunlar da çocuk esirgemeden gelmişler bize. Ve çok önemli işler yapmışlar bize. Benim hobim de biraz bakınca basketbol oluyor. Çünkü benim Mahmut abimle ve birçok antrenör arkadaşım doğrudan bakıya basketbolda tanıştım. Yazın işte doğru çocukları basketbol eğitim vermeyle başlamışlar. Biraz hobi tarafında herhalde basketbol oluyor. Çok fazla onun dışında bir hobim var mı dersen çok da fazla o kadar böyle hobime ayıracak vaktim olmuyor.
Yani müzik dinlemek olabilir mesela. Bir hobi.
Güzel. Aynen öyle.
Neler dinlersiniz?
Müzik dinliyorum. Valla hoşuma giden her türlü müziği dinliyorum. Yabancı oluyor, Türkçe oluyor. Türkçe müzikler dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü bizim kültürümüz daha fazla yansıtıyor. Karadeniz müziklerini çok dinlemeyi seviyorum. Karadeniz'de hiç bağım olmamasına rağmen Karadeniz müziklerini dinlemeyi çok seviyorum. Yazın koyunca tavsiye ederim herkese dinlemesini, herkesin dinlemesini. Ne kadar doğru bir insan olduğunu, ne kadar böyle düşünceleri ve müziğini buna yansıtabildiğini diyorsunuz. Onunla beraber bizi dünyada tanıtan bazı müzisyen arkadaşlarımız var. Bunları dinlemekten çok keyif oluyor.
Evet. Yani Karadeniz müziği çok hareketli, çok zevkli oluyor. Yani mesela bir Karadeniz lokantasına gidince filan genelde kendi yörelerine ait müzikler çalar. Böyle çok hızlı ve çok
böyle hoş melodileri olan bazı müzikler çalar. Bir bakıyorsun Hamsi söylersin mesela, Hamsi canlanır orada, bir an dans etmeye başlar filan. Yani çok eğlenceli şarkıları var. Sizin dediğiniz sanatçıya da bakacağım bu yayından sonra.
Başlayacağım. Sonra bende de paylaşacağım şey düşüncelerimi.
Tabii mutlaka. Size yazarım.
Ama Karadeniz'de başımdan geçen bir öyküyü anlatayım. Turnuvaya gittik. Sümele Manastırı'na çıkacağız. Orada da Sümele Manastırı'na çıkan patika bir tane yol var. Yolun her tarafında, her köşesinde böyle birileri müzik yapıyorlar. Bir köşede kemençe çalan bir tane amca var. Biz de bütün basketbol takımıyla beraber yukarı çıkıyoruz. Kemençe çalan amcanın başında durduk. Gözleri kapamış. Kemençe çalıp şarkı söylüyor. Lazca söylüyor. Dediği hiçbir şey anlamıyoruz. Ama acayip hoşumuza gidiyor. Kemençe ve adamın sesi inanılmaz. Adam gözleri açtı. Tam gözünün önünde bizi gördü. Dedi uşaklar ne yapıyorsunuz burada? Dedik abi basketbol takımıyız. Senin müziğinle etkilendik. Durduk seni dinliyoruz. Hadi dedi bana çay içmeye gidiyoruz. Abi nereye çay içmeye gidiyoruz işte. Antrenmanımız da hayır dedi. Benle beraber geleceğiz. İndik aşağıya. Kınaraman aslında. Onun böyle tam dere kenarında bir tane ev yapmış. Kendisi yapmış. Evi. O evde çay içtik. Hayatımda içtim. En güzel çay içtim burada. En güzel sohbeti ettim. Acayip hoş bir dakikler.
Çok güzel bir anıymış ya. Umarım öyle biriyle tanışırız Karadeniz'e gittiğimizde.
İnşallah. Bir ara git. Oraya görürsünüz. Sümeleman aslında git. Orada zaten sürekli müzik yapan insanlar görecek.
Süper. Çok güzel bir anıymış. Teşekkürler anınız için de. Ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu.
Sağ olun. Teşekkür ederim ben de. İnşallah bir gün yüz yüze de görüşürüz.
Umarım. Ben çok isterim sizinle yüz yüze görüşmek.
İnşallah. Ben de Antalya'ya geldiğimde inşallah uğrarım yüzünüze.
Mutlaka. Ben sizi rahatsız ederim zaten. Burada şey yaparsam bir yerden. Teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere.
Rica ederim. Kendinize iyi bak. Hoşçakalın.
Siz de. Bay bay. Basket Talks'un bu bölümünde Dair Şafaka antrenörü Ari Ruhi Balkanlı konuğumdu. Daha fazlası için baskettalk.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mir Demir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.